Ayrım 9, sayfa 109. Özel bazı atalet türleri ve bunlara uygun başa çıkma şekilleri. Yapabilirsiniz. Çünkü yapmalısınız. Goethe. Kitabın bu kısmında bazı özel atalet hallerini, nedenleri ve çözümleriyle ele alacağız. Kendinize uyanlarını seçmeniz ve önerilenleri uygulamaya çalışmanız sizin için yararlı sonuçlar doğurabilir. Önemli işlere öncelik vermemekten doğan atalet ve başa çıkma yolları. İş hayatına girip zamanımızın yetmeyeceği kadar sorumluluklarımız olunca daima önemli işlerle acil işler arasında bir tercih yapma sorunuyla karşılaşırız. Önemli işler acilen yapılması gerekmeyen ama yapılmaması halinde zaman içerisinde büyüyecek ve gelecekte devasa bir şekilde karşımıza çıkacak olan işlerdir. Aciliyeti olan işlerse hemen yapılması veya ilgilenilmesi gereken işlerdir. Önemli işler profesörler gibidir. Saygın, saygılı, sessiz ve sadedirler. Mütevazı olmayı ve arka planda kalmayı severler. Kendilerini fark ettirmek gibi bir dertleri yoktur. Acil işlerse popstarları gibidir. Cazgır ve arsız, kendini gösterme ve ilgi odağı olmaya çalışan kişilerdir. Gerçekte önemsizdirler ama etrafa saçtıkları ışığın gözleri kamaştırmasından bu anlaşılmaz. Etkin insanlar, önemli olanın yapılan faaliyet sayısı değil, alınan sonuç sayısı olduğunu, bundan daha da önemli olanınsa işlerin hem önemlilik hem de aciliyet kriteri göz önüne alınarak hazırlanmış bir sıraya göre yapılmasının gerektiğini bilirler. Stephen Covey, Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı adlı kitabında özetle önemli işlere öncelik ver demektedir. Goethe'nin en önemli şeyler asla en önemsizlerin insafına bırakılmamalıdır özdeyişiyle giriş yapan Covey, yapılması gereken işler listemizdeki faaliyetleri 4 gruba ayırıyor. 1. Önemli ve acil işler. Örneğin büyük ve ani bir kriz. 2. Önemli olan ama acil olmayan işler. Örneğin gelecek yılı planlama. 3. Önemli olmayan ama acil olan işler. Randevusuz gelen bir ziyaretçi. 4. Önemli ve acil olmayan işler. Telefonda geyik yapmak. Önemli ve acil işler derhal yapılmalıdır. Önemli olan ama acil olmayan işlerse en kısa zamanda yapılmalıdır. Önemli olmayan ama acil olan işler başkalarına delege edilmeli ama görevlendirilen kişi denetlenmelidir. Hem önemsiz hem de acil olmayan işler başkaları görevlendirilerek yaptırılmalı ya da boş zamanlarda ilgilenilmelidir. Etkili zaman ve yaşam yönetiminin özünün dengeli önceliklerin etrafında örgütlenmek ve uygulamaya geçmek olduğunu söylerim diyen Covey, bu formülün uygulanması sırasına karşılaşılabilecek kör noktaları şöyle sıralıyor. 1. Öncelik oluşturma beceriksizliği. 2. Önceliklerin etrafında örgütlenme beceriksizliği ya da isteksizliği. 3. Bunların etrafında uygulama yapmak, önceliklerinizi ve kurduğunuz düzeni korumak için gereken disiplin eksikliği. Önemli işlerinizle acil işleriniz arasında uyumlu ve dengeli bir sıralama yapmak için aşağıdakilere uygulayabilirsiniz. 1. Yapılacak işlerinizin tümünün bir listesini çıkarın. Yazılı olarak düşünmek, fikirlerin sistematik ve net olmasını sağladığı için lütfen bu işlemi kafadan yapmayın. 2. İşleri Covey'in ayrımına göre birinci gruba giren işler, ikinci gruba giren işler gibi ayırın. 3. İşleri bitirmek, listenizi hayata geçirmek için gerçekçi bir zaman çerçevesi koyun. Hangi işi ne zaman yapmalısınız? İşleri ne kadar sürede tamamlamalısınız? 4. Harekete geçin. İki atalet noktası olabilir. 1. Listeyi hazırlamama. 2. Hazırladıktan sonra harekete geçmeme. 5. İşlere ait oldukları sınıfa göre ele alın. Acil işlerin kendini öne çıkarmaya çalışmasına aldanmayın. İşlerin yapılma önceliği de yukarıdaki kategorizasyona göre yapılmalıdır. Öncelikle birinci grupta yer alan işler bitirilmelidir. Bu işler bitirilmeden ikinci gruba geçilmemelidir. Alt gruplardaki işler için de aynı hiyerarşi uygulanmalıdır. Önemli işlere öncelik verin. Uygulamada göstereceğiniz disiplin başarınızı taçlandıracaktır. 6. Daha fazla bilgi ve sistem öğrenmek için Stephen Covey'in Önemli İşlere Öncelik ve Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı adlı kitaplarını okuyabilirsiniz. 7. Kitabımızın sloganını aklınızdan çıkarmayın. En büyük bilgelik neyi ihmal etmemek gerektiğini bilmektir. Rahatlık ve konfor tuzağına düşmekten doğan atalet ve başa çıkma yolları. Sükunet ve huzur gibi insanlığın peşinden koştuğu değerlerin yan etkilerinden biri atalet yaratabilmeleridir. Başarılı olmak isteyen kişiler, fırlatılmak üzere olan yayın üzerine konulmuş bir ok gibi ileri fırlama gerginliği içerisinde olmak zorundadır. Huzur merkezli bir hayatın bedeli, küçük ölçekli başarı ya da başarısızlık olabilmektedir. Bu neden böyledir? Çünkü başarı bedel ister. En iyi yıllarınızı, en iyi fikirlerinizi, bedensel ve zihinsel kuvvetinizi, zihinsel gündeminizi, yüreğinizin derinliklerini ister. Hem çok başarılı hem de çok huzurlu bir hayat istemek, emeklilik günlerini saymazsak pek makul bir talep değildir. Başarılı olmak için stres yaşamanız, insanlarla didişmeniz, iç çatışma yaratan tercihler yapmanız, fiziksel olarak zorlanmanız, çoğu gece uykusuz kalmanız, kendinizle ilgilenemeyecek kadar meşgul olmanız, insanların kapris ve egolarına katlanmanız, ağır finansal baskı altında çalışmaya alışmanız, bazen güçlü, bazen gülünç duruma düşmeniz, bazen kendi prensiplerinizi ihlal etmeniz gerekecektir. Başarıya ulaşmak için yapılan tüm bu davranışlar insanı huzurdan biraz uzaklaştırabilir. Büyük başarılar da başarısızlık da huzursuzluk yaşatır. Ancak orta büyüklükte bir başarı kabul edilebilir düzeyde bir huzurla yaşamayı sağlayabilir. Değerler hiyerarşinizde başarılı olmanın huzurlu olmaktan daha önemli olduğunu varsayarak yolunuza devam edelim. Başarı yolunda giderken dikkat edilmesi gereken ilk tehlike rahatlık tuzağıdır. Rahatlık tuzağı bir kişinin hayatının daima sorunsuz olması, rahatsızlık veren durumların olmaması gerektiğine inanmasıdır. Bu başarının doğasına aykırı bir beklentidir. Hayata böyle bir talep yüklemek temelsiz ve atalet yaratan bir değerlendirmedir. Hele Türkiye'de yaşayan birinin bunu yapması asla kabul edilemez. Eğer siz de başarısız olup da huzurunuzun bozulacağından korkarak eyleme geçmeyip projelerinizi devamlı erteliyorsanız, ileride size çok zevkli duygular yaşatacak ya da mevcut acılarınızı dindirecek bir amaç için biraz acıya katlanmanız gerektiğinde bunu yapmıyor, sürekli erteliyorsanız, siz de konfor ve rahatlıktan doğan atalete yakalanmışsınız demektir. Özellikle ilk başarısını gerçekleştirmiş ve belli bir yere gelmiş kişilerde rahatlık ve konformistik yüzünden baş gösteren atalet haline sıkça rastlanmaktadır. Kısa ve uzun vadeli hazlar alma eğilimi, Rahatlık Tuzağını Aşmak adlı kitapta şöyle tanımlanıyor. Kısa vadeli hazlar alma eğilimi, isteklerimizin anında yerine getirilmesi ve yaşayacağımız rahatsızlıkların kısa sürede geçmesi gerektiği felsefesidir. Uzun vadeli hazlar alma eğilimi ise kişilerin kendileri için daha önemli olan uzun vadeli hedeflere ulaşmalarını engelleyecekse kısa vadeli hazlardan vazgeçmesini ifade eder. İnsanların büyük kısmının temel sorunu anlık hazlar peşinde yaşayıp başarı için yapmaları gereken fedakarlıkları yapmamalarıdır. Başarılı olmaya çalışırken insan fedakarlık eder. Bunu yaparken de acı çekebilir. Ama bu fedakarlığı yapmayanlar da başarısız olunca pişmanlığın verdiği acıyı çeker. Başarılı insanlar başarılı olmaya çalışırken başarısız insanlar kah TV seyrederek, kah okey oynayarak, kah sevgilisiyle gezerek eğlenir. Başarılı olmaya çalışanlar iç disiplinleriyle kendilerini baskı altında tutup acı çekerken başarısızlar canlarının istediğini yapar ve eğlenirler. Zamanla başarılı olmaya çalışan kişiler hedeflerini gerçekleştirmeye ve yıllarca erteledikleri keyifleri yaşamaya başlarlar. Başarılı olmak için çaba harcamayanlarsa bu sırada yenilmenin, kaybetmenin, yoksulluğun ve mutsuzluğun pençesinde acı çekmektedirler. Dikkat ederseniz başarılı insanlar önce acı çeker, sonra hazları yaşar. Başarısız insanlarsa önce hazı yaşar, sonra acı çeker. Unutmayın, başarılı insanlarla başarısız insanlar arasındaki farkı yaratan sevmedikleri işleri yapma şekilleridir. Yaşamı boyunca başarılı insanların sahip olduğu ortak yönleri araştıran E.M. Gray, başarılı insanların başarısız kişilerin yapmaktan hoşlanmadığı şeyleri yapmak gibi bir alışkanlıkları vardır. Onlar da bu işlerden hoşlanmıyor olabilirler. Ancak hedefe varma arzularının gücü hoşnutsuzluklarını yener, diyor. Mükemmelliyetçilikten doğan atalet ve başa çıkma yolları. Shakespeare, daha iyi, iyinin düşmanıdır, der. Çok sayıda insan en iyisini yapmayı planlarken hiçbir şey yapmadan dünyadan gitmiştir. Hataları en iyisini yapıncaya kadar hiçbir şey yapmamalarıdır. Mükemmelliyetten doğan atalet bir işi kusursuz bir şekilde yapıncaya kadar sadece düşünen, onu yapmak için hiç harekete geçmeyen insanlarda görülür. Aklına gelen ilk fikre razı olmayıp daha iyisini aramak yanlış bir davranış değildir. Ancak en mükemmel şekli buluncaya kadar aşırı derecede beklemek ya da insanları bekletmek heyecanı tüketerek ataletin oluşmasına neden olmaktadır. Mükemmelliyetçilikten doğan atalet hem kişisel hem de kurumsal düzeyde geçerlidir. Psikiyatrisyen Yankı Yazgan kendisindeki atalet türünün ne olduğunu şöyle açıklamıştı. Ataletin olası birçok sebebi var. Kendi ataletime ya da atıl hale geldiğim durumlara yakından bakınca gözüken şu. Her şeyi, çok şeyi aynı anda yapmak istiyor, bir tek şeyi bile eksik bırakmamaya çalışıyorum. Ama eksik kalmasın derken valiz hazırlığını bir türlü tamamlayamayıp yola çıkamayan yolcu gibi o işe başlayamıyorum. Bu mükemmelliyetçilik hali işin basamaklar arasındaki öncelik tayini doğru yapmama engelliyor. Her şeyi eşit önemdeymiş gibi davranıyor. Hemen yapılması gerekenle sonra yapılması gerekenlere aynı önceliği veriyorum. Çok yapmak istediğim bir şeyi bile yapmıyor. Gözükmem bu mükemmelliyetçilikten. Sonuçta hiçbir şey ya da berbat bir şey ortaya çıkıyor. Ataletimin bir başka sebebi de yapmak istediğimi iyi yapabileceğime inanmadığım için işe başlamayı ertelemek. Her şeyi en iyi şekilde yapmak mecburiyetindeymişim gibi hissedip İyi yapamama olasılığı nedeniyle hiç harekete geçmemek. Mükemmelliyetçilerin en büyük yanılgısı iyileştirmeyi araç olmaktan çıkarıp amaç haline getirmeleridir. İnsanlığın nihai amacı sonuç almaktır. Henry Ford'un deyişiyle hayatın gerçek amacı bilgi değil, eylemdir. Mükemmeli buluncaya kadar eyleme geçmeyenler olduğu gibi mükemmelliğin sonucunu göremedikleri için mükemmelliyetçilik yolunda hiç eyleme geçmeyenler de vardır. M. Harrington, mükemmelliğe giden yolculuk hiçbir zaman sona ermeyecek bir yoldur. Bazı insanlar yolda belirgin bir son göremedikleri için hiçbir zaman ilk adımı atmazlar, diyor. Geleneksel tarzda iş gören yurdum insanında mükemmelliyetten doğan atalete pek rastlanmaz. Çünkü onlar Türk usulü başarının temel kuralı olan göç yolda düzülür atasözünü iyi bilirler. Türk usulü iş yapmanın karakteristik özelliği yapılacak işi, işi yaparken planlamak ve öğrenmektir. Bizde istim arkadan gelir. Mükemmelliyetçilikten doğan atalet, geleneksel Türklerden daha çok Batı eğitimli ve modern Türklerde görülebilmektedir. Mükemmelliyetçilikten doğan atalete karşı neler yapılabilir? 1. Görevinizin mükemmeli değil, elinizden gelenin en iyisini yapmak olduğunu unutmayın. 2. Bir noktadan sonra zihinsel düzeyde mükemmelleştirmeyi bırakıp uygulamada mükemmelleştirmeye geçmeyi denemeye ne dersiniz? Zihinsel düzeyde mükemmelleştirmenin sınırı yoktur. Çünkü zihin fiziksel dünyanın zaman, enerji, finansal maliyet gibi sınırlamalarına tabi değildir. Oysa fiziksel dünyada, uygulamada yapılacak iyileştirmeler daha gerçekçi ve pratiktir. 3. İşi bitirmek için bir tarih belirleyin ve bu tarihte teslim etmek için muhataplarınıza söz verin. Mükemmelliyetçi olmakla sözünde durmamak değerler çatışmasına neden olarak sizi eyleme zorlayacaktır. 4. Bir işi planlamaya ayırdığınız sürenin o işi yapmaya ayırdığınız süreden daha fazla olmamasına dikkat edin. 5. Sizin gibi mükemmelliyetçi insanlardan uzak, eylemci ve iş bitirici insanlara yakın durun. 6. Bir düşünceyi uzun süre uygulamadan düşünmenin o fikri çürüteceğini, sizin ve diğer insanların bir noktadan sonra sonuç görmek isteyeceğini unutmayın. Kendinden hoşnutluk, yani egodan doğan atalet ve başa çıkma yolları. Bu atalet türü, büyük amaçları kolayca elde etmiş kişi ve kurumlarda, bir alanda tekel durumuna gelmiş kurumlarda, duayen olmuş insanlarda görülebilir. Oluşum nedeni aşırı özgüvenin getirdiği kendinden emin olma duygusunun gayreti ve yeni şeyler öğrenmeyi engellemesidir. Kişi ya da kurum kendisi veya başkaları için çok önemli bir iş başarır. Bu başarısını defalarca tekrarlar ve en büyük konumuna yerleşirse belirgin bir duraklama dönemine girer. Her büyük iş başarmış kişi ya da kurumda bu tür ataletin oluşması beklenmemelidir. Ancak büyük bir iş başarmış, bu başarıyı defalarca tekrarlayabilmiş ve daha büyük bir başarıyı kendine hedef olarak koymamış kişi ve kurumlarda bu tür atalet yaygındır. Edward D. Bono kendinden hoşnutluk çeşitlerini 4 gruba ayırıyor. 1. Rahatlık nedeniyle kendinden hoşnutluk. İşaret cümleleri. İyi gidiyoruz. Pazarda kendimize ait küçük bir köşemiz var. Ayakta kalıyoruz. 2. Gevşeklik nedeniyle kendinden hoşnutluk. İşaret cümleleri. Bu projeyi şimdilik durdurabiliriz. Satışları artıramadığımıza göre maliyetleri azaltalım. 3. Kibir nedeniyle kendinden hoşnutluk. İşaret cümleleri. Çok başarılıyız. Demek ki doğru olanı yapıyoruz. Bu alanda dünya önderiyiz. Başkalarından öğreneceğimiz bir şey yok. Biz başkalarını öğretiyoruz. 4. Vizyonsuzluk nedeniyle kendinden hoşnutluk. İşaret cümleleri. Daha fazla ne yapılabileceğini göremiyorum. Herkes kadar iyi gidiyoruz. Başka bir şey yapmamız gerektiğine beni inandırın. Bono'nun yaratıcı düşünmeyi engellediğini iddia ettiği bu unsurlar aynı zamanda atalet yaratmaktadır. Bu unsurlar öncelikle kişiyi atalete düşürmekte, atalete düşmüş kişiler ya da kurumlarda yaratıcı düşünmek için hiçbir çaba harcamamaktadır. Bu unsurların başarılı kurum ve kişileri tehdit ettiğini bilmek önemlidir. Bazı başarılı kurum ya da kişiler daha farklı ve büyük neler başarmak gerektiğini bilmediklerinden, yani vizyonsuzluktan, başarılı olmak için daha iyi yollar veya yöntemler aramaları gerektiğine inanmadıkları için kibir, daha çok iş başarmak ve sonuç almak için şevk duymadıkları için gevşeklik ve beklentilerini sınırlayıp defansif oynamaya başladıkları için rahatlık, atalete düşerler. Bunların tümüne birden kendinden hoşnutluk, Türkçe ifadeyle kendini beğenmişlik nedeniyle düşünen atalet diyebiliriz. Bono ilgili makalesinin sonunda uyarıyor. Görüldüğü gibi kendinden hoşnutluğun ikiz tehlikeleri şunlardır. Yavaşça sürüklenme ve çöküş. Kullanılmayan potansiyel ve fırsatlar. Kendinden hoşnutluk nedeniyle oluşan ataleti yenmek için neler yapılabilir? 1. Öncelikle durumunuzu fark edin. Mevcut durumunuzu anlattıklarımız ışığında analiz edin. Büyüklük nedeniyle kendinden hoşnutluk yaşadığınız noktaları keşfedin. Bunun için en güçlü ve en iyi olduğunuz noktalara bakmalısınız. 2. Vizyonu büyütün. Gerçekleştirilen her amaç, gerçekleştirmesi gereken yeni amaçlar için araçlara çevrilmelidir. Küçük dağları ben yarattım diye düşünmeyi bırakıp etrafınızda gördüğünüz en büyük dağa göz dikin. 3. Mütevazı olun ve arkanızdakileri izleyin. Eğer en öndeyseniz, önünüze geçebilecek kişinin sadece ve sadece arkanızdan geleceğini fark edin. Sadece ön camla ilgilenmeyin. Dikiz aynasından gerinizden gelenleri de takip edin. 4. Öğrenmede büyüklüğün ve gücün getirdiği kasıntılığın büyük bir dezavantaj olduğunu unutmayın. Öğrenme her insanın temelde eşit olduğu bir alandır. Öğrenirken ve istihbarat toplarken kariyerinizi ve konumunuzu aklınıza getirmeyin. 5. Pepsi'nin sloganıyla söylersek daha fazlasını isteyin. Burada amaç hasislik değildir. Mevcudu korumak için de daha fazlasını elde edecek şekilde çalışmak gerekir. 6. Yeni konumunuza uygun yeni misyonlar edinin. Kendinize daha büyük ölçekte, daha üst düzeyde varlık nedenleri bulun. 7. Başarı koordinatlarınızı sık sık kendinize hatırlatın. Başladığınız yer, geldiğiniz yer ve gitmek istediğiniz yeri karşılaştırın. Bulunduğunuz yerle olmak istediğiniz yer aynıysa, o zaman yeni bir olmak istediğiniz yer bulun. 8. Tarih kitaplarından kendinden hoşnutluk nedeniyle atalete düşmüş kurum ve kişilerin mahvoluş öykülerini okuyun. Amaçsızlık ve bir başarı projesi olmamaktan doğan ataletle başa çıkma yolları. Bir insanın temel hayat amaçlarını bilmesi, hayatı üzerinde kontrol duygusu yaratarak onu dinamik tutar. Eğer bir kişi 5-10 yıl sonrası için nasıl yaşamak istediğini gösteren bir zihinsel resme sahip değilse, bu durum onu atalete kapılmaya yatkın hale getirecektir. Hiçbir amacı olmayan ve hayatın herhangi bir anlamının olmadığını düşünen bir kişinin atalete düşmesi kaçınılmazdır. Aynı şey kurumlar ve toplumlar için de geçerlidir. Paylaşılan bir hedefin vizyon olması, yön ve yolların daha kolay seçilmesine, dolayısıyla enerjinin amaca akmasına, hareketin hızlanmasına, ataletin kırılmasına yol açacaktır. Genel bir kanı olarak ataletli insan, organizasyon ve toplum yoktur. Ne istediğini bilmeyen insan, kurum ve toplum vardır diyebiliriz. Amaç varılmak istenen yerdir. Başarı planı ise o amaca varmak için nelerin hangi sırayla, kimlerle yapılması gerektiğini saptamak ve bunları sonuç alıncaya kadar uygulamaktır. Ne istediğini ve varılacak yeri bilmek bizi harekete geçirecek enerjiyi ve isteği sağlar. Kişisel organizasyonsa süreç içerisinde dağılmamamızı, güçlerimizi amaçlarımıza yönelik kullanmamızı, amacımızı hep aklımızda tutmamızı sağlar. Kişisel organizasyonun önemli bir kısmı da zaman yönetimini bilmektir. Yöneticiler açısından bakıldığında kişisel organizasyon hangi işin kime, ne zaman, hangi standartlarda yaptırılacağı ve performansın nasıl ölçüleceği ile ilgilidir. Günümüzde başarılı yöneticilik demek, pratikte kime, hangi işi nasıl yaptırabileceğini bilmek ve işleri bıkmadan ve bıktırmadan sonuçlanıncaya kadar takip edebilmek demektir. Vehbi Koç, kişisel organizasyonu başarıyla gerçekleştirebilen bir kişi olarak bilinmektedir. Sürüncemede kalan işleri unutmamak ve sonuç almak uzun sürse de verdiği bir görevin son durumunu periyodik olarak takip etmek başlı başına bir başarıdır. Bu başarının içinde düzenlilik, takipçilik, sistematik çalışma ve sabır bulunmaktadır. Vehbi Koç'un en sevdiğine söylediği söz de özünde atalete ilişkindir. Koç'un kendi kendine motivasyon mesajı şudur: "Ey Tanrım, hayatımda değiştirebilecek şeyleri değiştirecek cesareti, değiştirilemeyecek ya da değiştirilmesine lüzum olmayan şeyleri kabul edecek kuvveti, sabrı ve bu iki şeyi birbirinden ayırabilecek aklı ver bana." Ataletlerinizi yenebilmek için hayatınızdaki değiştirilmesi gereken ve değiştirebilecek olan şeyleri değiştirecek cesaretinizin olması gerekir. Amaçsızlık ve kişisel organizasyon yeteneğinin gelişmemiş olmasından doğan ataletle başa çıkmak için neler yapılabilir? Kişisel organizasyon teknikleriyle ilgili eğitimler almak ya da kitaplar okumak en iyi çözümdür. Hedef belirlemenin yolları yüzlerce kişisel gelişim kitabında anlatılmaktadır. Hayat amaçlarını belirlemek teknik bir işlemdir ve konuyla ilgili kitaplardan nasıl yapılabileceği öğrenilebilir. Benim "Ya Bir Yol Bul, Ya Bir Yol Aç, Ya Da Yoldan Çekil" adlı kitabımda da bu konuda bilgi bulabilirsiniz.